Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Mordad 1401, Hicri Kameri 13 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimle 11 Ağustos 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni açısından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı ve İmam Hüseyin'in ahlaki, ibadi ve sosyal özellikleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, bölge jeopolitiğinde hiçbir değişikliği kabul etmeyiz dedi. İran Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Umman Dışişleri Bakanları ile görüştü. İran, Amerika'nın bayatlamış iddialarını tekrarlamasına tepki gösterdi. Katar, bilet satışında İsrail kelimesini kaldırdı, yerine işgal altındaki Filistin toprakları kelimesini koydu. Yunanistan'da telefon dinleme skandalı giderek büyüyor. Irak'ta Sadr, parlamentoyu feshetmek için bir haftalık süre verdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bölge jeopolitiğinde hiçbir değişikliği kabul etmeyiz ve Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın korunması ve gelişmesi için tüm kapasitelerimizi kullanmaya hazırız dedi. Ermenistan Başbakanı ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke ilişkilerini tarihi ve derin olarak nitelendirerek, Tahran-Erivan arasındaki kalıcı ekonomik işbirliği düzeyinin artması için planlama yapılması gerektiğini ifade etti. Kafkasya'da son günlerde yaşanan çatışmalara değinen reisi, ateşkes anlaşmasını imzalayan 3 ülkenin bu anlaşmaya bağlı kalması ve ihtilaflı konuların diplomatik yollarla ve diyalogla çözülmeye çalışılması, Kafkasya bölgesinde huzur ve güvenliğin korunması için en iyi yoldur diye belirtti. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin geçtiğimiz ay Tahran'da Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları ile yaptığı görüşmelerde İran'ın Kafkasya bölgesindeki sınırlara olan hassasiyetini ve bu sınırları değiştirmeye yönelik çabalara karşı oldukları sözlerin altını çizen Cumhurbaşkanı Reisi, bölge jeopolitiğinde hiçbir değişikliği kabul etmeyiz ve Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın korunması ve gelişmesi için tüm kapasitelerimizi kullanmaya hazırız diye ekledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da bu telefon görüşmesinde ülkesinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile son çatışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Tahran-Erivan ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Paşinyan, ülkesinin iki ülke arasındaki mal transitinin kolaylaştırılması ve yol ve enerji dahil olmak üzere altyapı alanındaki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Meclis Başkanı Galibaf, İran'ın ünlü şairi Emir Huşenk İbtihac'ın vefatı münasebetiyle ailesine, kültür ve sanat camiasına ve İran edebi çevrelerine taziyelerini ilettiler. İran Cumhurbaşkanı Reisi, başta sosyal ve kültürel olmak üzere birçok edebi eser meydana getirerek Farsça'nın zenginleştirmesinde çok önemli hizmet veren söz konusu şairin vefatı münasebetiyle taziyelerini bildirirken, onun özellikle özgürlük ve emperyalizm karşıtı ruhu teşvik ettiğini, Fars edebiyatının zengin hazinesinin korunmasında ve İran kültürünün tanıtılmasında ve yaygınlaşılmasında etkili bir rol oynadığına dikkat çekti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf da yayınladığı mesajla taziyelerini bildirirken, şair İbtihac'ın vatanseverlik ve İran'ın asır kültür ve edebiyatının korucusu olmada gösterdiği hizmetin takdire şayan olduğunu bildirdi. İran'ın ünlü şairi ve araştırmacısı Emir Huşenk İbtihac dün 94 yaşında hayata gözlerini kapadı. İbtihac'ın en önemli eserlerinden biri ilk kez 1994 yılında yayınlanan Saye çalışmalarıyla Hafız başlığıyla Hafız'ın gazellerinin yeniden düzeltilmesiydi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana'da yürütülen nükleer müzakerelerle ilgili olarak, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerle ilgili mesajımızı Avrupalılar üzerinden Amerika'ya ilettik. Amerika'nın gerçekçi ve pragmatik bakışla ve İran'ın haklı ve yasal taleplerini kabul ederek son metin üzerinden anlaşmaya varmak için gerekli zemini oluşturmasını umuyoruz, dedi. Türkiye Mevkitaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Emir Abdullahyan, ırkçı rejim İsrail'in Gazze'ye vahşi saldırısını, derin iş komutanlarının terör yoluyla şehit edilmeleri ve başta suçsuz çocuklar olmak üzere savunmasız Filistin halkının katledilmesini şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Türkiye Devleti'nin İran'da son günlerde yaşanan sel hadiselerinden dolayı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladığı ve insani yardım gönderdiği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyareti kapsamında İran ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaların takip edilmesine yönelik talimatlarına dikkat çeken Emir Abdullahyan, iki ülke bakanlıkları ve kurumları arasındaki koordinasyon ve iletişimin güçlü olmasını iki ülke halklarının çıkarlarına olduğunu söyledi. Konya'da İslami dayanışma oyunlarının başlamasından dolayı Türkiye'li meslektaşını tebrik eden Emir Abdullahyan, Türkiye'nin bu yarışmaları başarılı şekilde düzeltmesinin dileğinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, ırkçı İsrail tarafından başta çocuklar olmak üzere suçsuz insanların katledilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Tahran ziyaretini olumlu değerlendiren Çavuşoğlu, İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. toplantısı çerçevesinde imzalanan anlaşmaların uygulanması yollarını İranlı meslektaşıyla ele aldı. İranlı sporculara ev sahipliği yaptıklarından dolayı memnuniyetini dile getiren Çavuşoğlu, İslami dayanışma oyunlarının Müslüman toplumlar arasındaki bağı kuvvetlendirmek yapıcı rol oynayacağını dile getirdi. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana'da yürütülen müzakerelerden bahseden Çavuşoğlu, bu müzakerelerin İran halkının haklarını sağlamakla birlikte tüm tarafların ortak çıkarları karşılamasını umduklarını sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile nükleer anlaşma, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüştü. Emir Abdullahyan, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Heysam bin Tarık'a selamlarını iletirken, Umman'ın yaptırımlarını kaldırmasına yönelik müzakerelerdeki görüş ve çabalarını takdir etti. Taraflar Viyana görüşmelerindeki son gelişmeleri de ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı çeşitli bölgesel ve uluslararası taraflarla yaptığı kapsamlı istişarelerde atıfta bulunurken, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki son saldırılarını da kınadı. Bu telefon görüşmesinde Umman Dışişleri Bakanı İran'ın yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde yapıcı rolüne vurgu yaparak Umman müzakerelerin başarısının tüm tarafların çıkarına olduğuna inanıyor dedi. Umman Dışişleri Bakanı Filistin halkının haklarına da değinerek Umman Filistin halkının haklarının ve isteklerinin gerçekleşmesini her zaman destekledi ve onların yanında duracaktır ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Amerikan adli makamlarının bayatlamış iddialarını ısıtıp tekrarlamalarına tepki göstererek, gülünç ve saçma sapan suçlamalar bahanesiyle İran vatandaşlarına karşı herhangi bir eylem hakkında Amerika'yı uyardı. Dün akşam Amerika Adalet Bakanlığı İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu üyesi bir İran vatandaşının Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'a suikast girişiminde bulunmakla suçladığını iddia eden bir açıklama yaptı. Bu iddiada bu kişinin hedefinin muhtemelen İslam Devrimi Muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadet intikamını almak olduğu iddia ediliyor. Fars Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu ülkenin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bitmek tükenmek bilmeyen suçlamalarının ve başarısız İran fobisi politikasının devam etmesinde yeni bir hikaye anlatımında Amerikan adli makamları geçerli delil ve gerekli belgeleri sunmadan suçlamalarda bulundular dedi. Kenani sözlerine şöyle devam etti. Bu gibi temelsiz iddialar siyasi amaç ve saiklerle yapılıyor ve bir propaganda ortamı yaratıyor ve özellikle Amerikan hükümetinin doğrudan müdahil olduğu sayısız terör suçlarına cevap verme sorumluluğundan kaçıyor. Zira Amerikan hükümeti General Şehit Süleymani'nin korkakça şehit edildiği cinayeti gibi doğrudan olaya karıştığı ya da Siyonist rejimin ve IŞİD gibi terörist grupların terör suçları gibi Amerika'nın desteği bütün bu terör saldırılarında bulunmaktadır. Kenani, İran İslam Cumhuriyeti bu gülünç suçlamaları bahane edilerek İran vatandaşlarına karşı her türlü eyleme karşı şiddetle uyarıda bulunmaktadır ve İran hükümetinin ve vatandaşların haklarını savunmak için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri alma hakkını saklı tuttuğunu vurgulamaktadır dedi.
İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabian, Afganistan ziyaretinde Afganistan Enerji, Su ve Dışişleri Bakan vekilleriyle bir araya geldi. İran Enerji Bakanı dün Afganistan Enerji ve Su Bakan Vekili Mevlevi Abdüllatif Mansur'la bir araya geldi. İki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmede su, elektrik ve enerji alanında ikili işbirliği konuları ele alındı. Toplantının ardından Afganistan Enerji ve Su Bakanlığı'nda iki ülke temsilcilerinin katılımıyla su ve elektrik uzmanlarından oluşan özel bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. İran Enerji Bakanı, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emirhan Muttaki ile de bir araya geldi. Toplantının başında Emirhan Muttaki, İran ve Afganistan arasındaki birçok ortak noktaya dikkat çekti ve iki ülke arasında her alanda ortak işbirliği çağrısında bulundu.
İslam ülkeleri dayanışma oyunlarında 97 kilo serbest güreş finalinde İranlı güreşçi Müçteba Giliç, İran Türkiye'li rakibini yenerek İran takımına güreşte ikinci altın madalyasını kazandırdı. Daha önce İranlı güreşçi Ali Rıza Kerimi 86 kilogram finalinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nden rakibini yenerek serbest güreşte ilk altın madalyayı kazanmıştı.
Slovenya Cumhurbaşkanı Barut Pahor, Türkiye temaslarını sürdürürken iki ülke arasında ilişkilerin her alanda geliştirmesini istedi. Pahor, Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bu ziyaretinde Türkiye tarafından çok güzel ağırlandığını belirten Pahor, 2011'de iki ülkenin stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını ve bu görüşmenin 18. görüşme olduğunu söyledi. Slovenya, Türkiye'nin ikili ilişkilerinde çözemediği herhangi bir sorunun bulunmadığına işaret eden Pahor, hem siyasi hem ekonomik hem de diğer alanlarda örnek teşkil edebilecek bir ilişkimiz olmuştur ifadesini kullandı.
Kazakistan ile Türkiye arasında askeri bilgi alışverişi protokolü onaylandı. Fars Haber Ajansı'na göre Kazakistan ile Türkiye arasında askeri bilgi alışverişine ilişkin bir protokol, amacı Kazakistan ve Türkiye arasındaki askeri bilgi alışverişinin yükümlülüklerini, koşullarını ve düzenini belirlemek olan Kazak hükümetinin kararnamesi ile onaylandı.
Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın internet sitesinde Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası indirimini bile satış departmanı üye listesinden sahte İsrail kelimesini kaldırdı ve yerine işgal altındaki Filistin toprakları ibaresini geçti. 22. FIFA Dünya Kupası 21 Kasım 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.
Terör rejimi İsrail'in işgalindeki Filistin topraklarının güneyinde bir sanayi bölgesinde yangın çıktı. Son birkaç ayda işgal altındaki topraklarda bir dizi kaza ve yangın yaşandı ve bu kazaların çoğunun nedeni belirsizliğini koruyor.
Irak'ta Sadr grubu lideri Muqteda Sadr dün yaptığı açıklamada yargıyı gelecek hafta sonuna kadar parlamentoyu feshetmeye çağırdı ve destekçilerinden yasama meclisi haricinde oturma eylemini sürdürmelerini istedi. Geçen Ekim ayındaki seçimlerin peşinden yeni bir hükümeti olmayan Irak, Sadr'ın destekçilerinin geçen ayın sonlarında parlamentoyu basmasının peşinden derinleşen bir siyasal krizle karşı karşıya kaldı. Anayasaya göre parlamentonun feshedilebilmesi için salt çoğunlukla kabul edilen bir oy gerekiyor. Milletvekillerinin üçte biri ya da Cumhurbaşkanı'nın onayıyla başbakan tarafınca bir oy talep edilebilir. Sadr'ın buluğu son seçimlerden parlamentonun en büyük parti olarak çıkmasına rağmen yine de çoğunluğa ulaşmamıştı.
Yüzlerce Afgan vatandaşı Kabil'de düzenledikleri gösteride Amerika'nın Kabil'e yaptığı son İHA saldırıyı kınarlarken Amerikan bayrağını ateşe verdiler. Protestocular gösteride Amerikan karşıtı sloganlar atarak saldırganlara karşı duracaklarını söylediler. Afgan Sesi Ajansı'na göre dün Kabil'deki Afgan Sarraflar Birliği ve farklı kesimlerden yüzlerce insan ölüm sloganlarıyla bir Amerikan insansız hava aracının Afganistan hava sahasını ihlal etmesine tepki olarak gösteri yaptı ve Amerika'ya ölüm gibi sloganlar attılar ve Amerika bayrağını ayaklar altında çiğnediler.
Çin'in Londra Büyükelçisi'nin İngiltere Dışişleri Bakanı'na çağrılmasından sonra Çin Büyükelçiliği, İngiliz hükümetinin Tayvan Adası ve Çin'in iç işlerine yönelik sorumsuzca açıklamalarını kınadı. Çin'in İngiltere Büyükelçisi Pekin'in Tayvan'a karşı agresif ve geniş kapsamlı tırmanışı üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Bu arada Çin'den yapılan açıklamada dış güçlerin müdahalesine veya ayrılıkçı unsurların radikal eylemlerine güç kullanarak veya diğer gerekli araçlarla cevap vermeye her zaman hazır olacağız. Nihai hedefimiz Çin'in barışçıl yeniden birleşme beklentilerini garanti altına almak ve bu süreci ilerletmektir denildi.
Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik İdaresi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonunun Zaporojya nükleer santraline yapacağı ziyareti iptal etme kararını sorumsuz bir eylem olarak değerlendirdi. İTARTAS'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, çarşamba günü yaptığı açıklamalarda Birleşmiş Milletler'in bu konuda olumsuz, tuhaf, yapıcı olmayan bir rol oynadığına dikkat çekerek daha çok soru işareti yaratan bir rol olduğunu düşünüyorum dedi.
Ve son haberimiz, Yunanistan'da telefon dinleme skandalı büyüyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Nikos Androulakis'in telefonunun Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlenmesine ilişkin kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Bakü ve Ankara'nın Erivan'a baskılarının sürmesi konusunda. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile bağlantı yolun oluşturulması sorunlarını işaretle, İran İslam Cumhuriyeti ile Aras Nehri üzerinde bir ortak köprünün yapılacağı ve Nahçıvan'a alternatif güzergah yapılacağı konusunda anlaşma imzaladık dedi. Türk Büyükelçilerinin 13. yıllık toplantısına katılmak üzere Ankara'ya davet edilen Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, muhabirlere Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlantı yolu konusunda Kasım 2020'de imzalanan üçlü anlaşma uyarınca iki taraf arasında yolların açılmasına vurgu yapıldığını ve Ermenistan'ın hiçbir sorun oluşturmadan bu yola izin vermesi gerektiğini söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın tuhaf ve kışkırtıcı açıklamaları, İran'ın son 30 yılda ve Karabağ Savaşı boyunca Bakü Merkezi Hükümeti'nin Nahçıvan'a ulaşması için her zaman bir bağlantı yolu hazırladığı bir ortamda yapılıyor. Daha önce Bakü yetkilileri, Tahran yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde zaman zaman bu özel cumhuriyetin korunması ve sürdürülmesinde İran'ın yardımlarına teşekkür ederdi. Ama şimdi sanki yanlış yönde adım atıyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti yüzünden çıkan savaşın sona ermesinden sonra Tahran yetkilileri Bakü ile Nahçıvan arasında iletişim yolunu kapatmazken üstelik bu iletişim yolunu da Bakü yetkilileri ve Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkına açık bırakmıştır. Ancak Ermeni yetkililerin Zengezur koridoruna ardı ardına muhalefet etmesinden sonra Bakü yetkilileri bir yıl önce Bakü ile Nahçıvan arasındaki iletişim yolu için yeni bir mutabakat zaptı imzalama konusunda ısrar ettiler. Böylece İran neredeyse 30 yıldır Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine ve Müslüman halkına ücretsiz olarak sağladığı güzergahla ilgili bir belgeyi ister istemez imzaladı.
Mutabakat zaptı şeklinde imzalanan bu belge henüz anlaşma ve sözleşme aşamasına gelmemiş ikili bir mutabakat zaptı çerçevesinde halen bir belge niteliğindedir. Bu belge anlaşma aşamasına gelinceye kadar bu konuda kesin bir açıklama yapmanın sadece bir aldatmaca olduğu aşikardır. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda 9 Kasım 2020 gece yarısı imzalanan 10 maddelik üçlü anlaşmanın uygulanması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama hakkında Ermenistan'ın özel görevler elçisi ve uzman Demon Marukyan uluslararası bir televizyon kanalına verdiği röportajda Dağlık Karabağ konusu ve Ermenistan dışı siyasetleriyle ilgili konulara değindi. Marukyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sürekli tekrarladığı koridor mantığıyla çözümler üretildiği haberlerini sadece spekülasyon olarak nitelendirdi ve şöyle dedi. Böyle konular gündemde olmamakla birlikte sadece her ülkenin yasaları ve toprak bütünlüğünün korunması ve egemenlik hakkının tanınması ilkesine göre normal geçitlerin açılması iki tarafın gündeminde. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya devlet başkanları arasındaki üçlü anlaşmaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti'ni demir yolları ve karayolları aracılığıyla Nahçıvan'a bağlamak için iletişim yolları mevcuttur ve görünüşe göre nihai barış anlaşmasının imzalanmasıyla bu yollar Azerbaycan Cumhuriyeti inisiyatifine verilecektir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin talebiyle ilgili bir diğer gerçek de var. Ermenistan karayla çevrili bir ülke. Bundan dolayı yaşadığı sorunlardan kurtulmanın tek yolu İran'dır. Başka bir ifadeyle İran, Ermenistan'ın dış dünyayla nefes almasının ana yoludur. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan'dan İran sınırları boyunca bir koridor almayı başarırsa, Erivan kendi ölüm fermanını imzalamış olacaktır. Bu yüzden Erivan'ın batıya ve herhangi yabancı ülkeye yakın siyaset izlemesine rağmen kendi gerçek nefes alma yollarını başkasına veya güvenilmeyen taraflara vermeye razı olacağı düşünülemez. Bu yüzden Bakü yetkililerinin sırf Ankara'ya ve ardından Bakü hükümetlerine yakın medyada geniş yankı bulan tehdit tutumlarıyla ilgili söylenecek bir şey var. Bu konular şimdiye kadar Bakü ve Erivan liderlerinin resmi görüşmelerinde gündeme gelmezken Bakü yetkilileri sürekli Ermenistan'ı korkutmaya, tehdit etmeye çalışıyorlar. Halbuki Erivan, Ermenistan'ın ölümüne sebep olacak Ankara ve Bakü'nün gayrimeşru bu talebine karşı büyük bir cesaretle durmuştur.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin F-16 satın almayı yeniden çalışması konusunda. Müzik. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'den bir heyetin F-16 savaş uçağı teslimatını görüşmek üzere önümüzdeki hafta Amerika'ya gideceğini duyurdu. Akar, söz konusu heyetin F-16 savaş uçaklarının satın alınması için gelecek hafta pazartesi günü Amerika'ya gideceğini söyledi. Ankara 40 adet F-16 savaş uçağına ilaveten daha önceden satın alınan F-16'ların bakımı ve yenilenmesi ve tamiri için gerekli yedek parçalar ve teçhizatı da almayı umut ediyor. Erdoğan hükümetinin Amerika'dan savaş uçağı ve askeri silah alma çabaları 2016'dan bu yana iki taraf arasında bu konuda yapılan onlarca tur müzakerelerin sonuçsuz kalmasına rağmen devam ediyor. Ankara yönetimi daha önce Beyaz Saray'a F-35 savaş uçaklarının satın alınması için 1 milyar 400 milyon dolar ödedi. Fakat Amerika, Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun bir üyesine karşı sorumluluklarını yerine getirmedi. Bu olay Beyaz Saray'ın bu ülkenin sözde stratejik müttefiklerine yönelik kötü vaatlerinin bir başka belgesidir. Tüm bunlara rağmen Ankara hükümeti ve Erdoğan hükümetine bağlı uzmanlar Amerika'nın Türkiye yönelik tehditlerinin geçici olduğunu düşünerek çok ciddiye almıyorlar. Nitekim Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden ve Amerika siyasi meseleler uzmanı Özdemir Akbal bu bağlamda yaptığı açıklamada Ankara ve Washington arasında gerginliklerin 1970'ten beri süre geldiğini işaretle Amerika yönetiminin arada bir Ankara'ya baskı uyguladığını fakat bu baskıların uzun süreli olmadığı ve yakında biteceğini düşünüyor. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde gerilim Amerika'nın IŞİD'e karşı savaşmak için Suriye'de Kürtlerle işbirliğine girmesinin ardından 2014'ten bu yana yoğunlaştı.
Amerika'nın Suriyeli Kürtlere özellikle Kürt silahlı güçleri ve gruplara desteğinin yanı sıra Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın alması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki maceracı eylemleri ve Libya'daki iç çatışmalar, Ankara ve Washington arasındaki ihtilafları daha da yoğunlaştıran diğer sebeplerdir. Diğer taraftan 2018 yılından itibaren Afrin'e saldıran Türkiye, PKK'nın varlığı bahanesiyle Irak Kürt bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdı. Bunlara ek olarak Türkiye'de Kürt siyasi aktivistleri örneğin HDP'ye baskıların yoğunlaştırılmasına da değinmek mümkün. Fakat başta Amerika olmak üzere batılı devletlerin liderlerinin son 4 yılda uykularını kaçıran konu Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki adaları geri alma ve Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan enerji çıkarma girişimidir. Aslında Türkiye çabalarının bu bölümü Amerika'nın NATO askeri örgütünde bir diğer stratejik müttefiği olan Yunanistan çıkarlarıyla çatışıyor. Bu arada Türkiye hem Birleşmiş Milletler ve hem de Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs'a adanın kuzeyindeki Türk kesiminden yoğun baskı uygulamaya çalışıyor. Aslında Erdoğan hükümetinin bu davranışları Amerika'nın bölgedeki siyasetlerine ve çıkarlarına uygun değil. Bu yüzden gelecek hafta iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin bir kez daha sonuçsuz kalacağı tahmin ediliyor. Aslında son 6 yılda Ankara ve Washington arasındaki her türlü savaş uçağı, füze sistemi ve değerli askeri silahların alınması konusunda yapılan görüşmeler başarısız kaldığı gibi gelecek haftaki görüşmelerinde başarısız kalacağı bekleniyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerim, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 Mordat 1401, Hicri Kameri 13 Muharrem 1444 ve Miladi 11 Ağustos 2022 Perşembe. 1383 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Muharrem 61'de Abdullah bin Afif, Ubeydullah bin Ziyad tarafından şehit edildi. Ubeydullah bin Ziyad'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı şehit etmesini ilk defa açıkça itiraz eden insan Kufeli Şiilerden Abdullah bin Afif idi. Ubeydullah bin Ziyad Kerbela hadisesi eserlerine kendi meclisinde eziyet ettiğinde Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın cesur şiirlerinden ve Kufe zahitlerinden Abdullah bin Afif Ubeydullah'ın nefret uyandıran haykırışlarını duyunca öfkelendi ve Ubeydullah'ın cevabını verdi. Bu olayı beklemeyen Ubeydullah, kibirli bir şekilde onun tutuklanması ve kendi nezdine getirmesi emrini verdi. Hükümet memurlarının onu tutuklamaları yönündeki çabaları, Abdullah kabilesi mensuplarının desteklemeleri nedeniyle boşa çıktı. Ancak Ubeydullah, memurları geceleyin Abdullah bin Afif'in evine saldırdılar ve onun evinden dışarı çıkarmaları ardından kılıçla şehit ettiler. ...29 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Mor'da 1372'de İranlı ünlü minyatür ustası ve tesipçi Üstad Ahmed Raez vefat etti. Doğduğu kent İran'ın İsfahan kentinde teknik hocalarının denetimi altında minyatür sanatının çeşitli yöntemleriyle yakından tanıştı ve muarrak, seramik gibi sanat dallarından yaralandı. Üstad Ahmed Raez, Brüksel'de düzenlenen uluslararası fuarda bu fuarın önemli olan iki ödülünü almayı başardı. Bu ünlü hoca minyatür sanatlarında yarım yüzyıla yakın bir zamanda çalışmalarda bulundu ve birçok öğrenci de yetiştirdi. Üstad Ahmed Raez'den günümüze dek minyatür sanatıyla ilgili 145'ten fazla eser geriye bırakılmıştır. ...98 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Mor'da 1304'te önde gelen fakih ve alim Ayetullah Şeyh Abdülnebi Nuri vefat etti. Gençken Tahran'a geldikten sonra dini ilimleri öğrenen Nuri, kendi döneminin Muhammed Hasan Şirazi gibi önde gelen alimlerinden dersler aldı ve bilimsel ve fıkıh alanlarında zirveye ulaştı. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden ve mücahitlerinden sayılan Ayetullah Şeyh Abdülnebi, fıkıh, usul, makul ve menkul bilimlerinde üstün zekaya sahip idi. Tahran'a geri dönen Ayetullah Nuri, bu kentteki bir okulda ders vermeye başladı. Bu Rabbani alemin ders sınıfları, fazıl insanların toplandığı mekana dönüştü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'li Muharrem Erkek krizleri yorumladı, tek adam sistemi iflas etti.
Karar.
Davutoğlu, kurucu irade bir kişi tarafından oluşturulamaz.
Yeni Asya.
Elektrikte maliyet bir yılda %500 arttı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 109 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde KPSS skandalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. KPSS ile ilgili tartışmalar üzerine iddialar için asılsız açıklaması yapan ÖSYM Başkanı'nın apar topar görevden alınması, Devlet Denetleme Kurulu'na olayı inceleme talimatı verilmesi, savcılığın soruşturma başlatması ve ardından sınavın külliyen iptal edilmesi iktidarın hiç beklemediği bir konuda daha ciddi sıkıntıya girdiğinin işaretleri diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
AKP-MHP ilişkilerinde de gerilime yol açtığı söylenen olay, bütün bu olup bitenlerden sonra iktidar yine FETÖ ve yanı sıra altılı masa komplosu olarak göstermeye çalışıyor. Ancak görünen o ki bu konuda da inisiyatifi ve inandırıcılığını kaybetmiş durumda. Malum, soru hırsızlığı son dönemde hep hedefteki yapıyla bağlantılı olarak gündeme getirildi. Soruşturmalar, operasyonlar ve tutuklamalar yapıldı, mahkemeler sürüyor. Bu bağlamdaki iddiaların ne kadar, ne ölçüde doğru bilmiyoruz. Ama birçok kurumda önceden sızdırılan soruların belli kişilere aktarılıp sınavlarda başarılı olmalarının sağlandığı yönünde yaygın bir kanaat var. Bu kanaati destekleyen gözlem ve tespitler de. Bunun cemaat-siyaset-iktidar ilişkilerinde kurulan tehlikeli tuzaklardan biri olduğu da yaşananlarla çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Ancak buna kapı açıp göz yumanın yine siyasi iktidar olduğu da gözden kaçmamalı. Daha sonra aynı iktidarın bütün sorumluluğu o yapıyı yıkarak aradan sıyrılma kurnazlığı ile sergilediği samimiyetsizlikti. Nitekim bunca olup bitenlerden ve yapılanlardan sonra KPSS'yi toptan iptal ettirerek, büyük ümitlerle bir yıldan beri bu sınava hazırlanmış ve sınav harcı dahil masraflar yapmış nice insan emeğinin boşa çıkmasına sebebiyet veren son skandal, birçok kişiye demek ki esas problem iktidarda dedirtti. Ki KPSS ve diğer yazılı sınavlarda alınan başarılı sonuçları, hatta dereceleri hükümsüz kılan mülakat keyfiliği de bunu gösteriyor. İktidar cenahından referansı olmayanlar yazılı sınavda birinci dahi olsalar mülakatta eleniyor ve saf dışı ediliyorlar. Ve iktidara yakın kimi meslek örgütlerinin de itirazlarına rağmen bu uygulama inatla sürdürülüyor. Liyakat ve ehliyeti değil, ahbap çavuş kriterini esas alan bu keyfiliklerin her konuda memleketi getirdiği yer son derece hazin. Ve burada da çare aynı, hukuka dönüş.
İsfender Korkmaz 9 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde bugünkü kriz kaçınılmazdı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunları siyasi iktidar adeta zorla yarattı. Kriz 2018 kur şoku ve TL kriziyle patladı. 2018 yılına kadar geçen 16 yılda yapılanlara bakarsak krizin kaçınılmaz bir son olduğunu görebiliriz. 2018 kur şoku ve TL krizini, o yıla kadar yapılan yanlışlar, o aylardaki eksi reel faiziyle yabancı yatırım sermayesi çıkışı tetikledi. TÜİK'in mevduat faizi reel getiri oranları tablosunu göre TL mevduatında faiz getirisi 2018 Ekim krizi öncesinde eksi düzeyde idi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Eksi reel faiz portföy yatırımları girişini azalttı ve çıkışına neden oldu. Uygulamada AKP iktidarının ilk gününden beri devlet imkanlarını istediği gibi kullandığını gördük. Bu anlamda iktidara destek veren Fethullah Gülen cemaati devletten beklediği kadar imkan alamayacağı 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk iddiaları için harekete geçti. Arkasından 15 Temmuz darbe girişimi geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman ne istediniz de vermedik sözü, bizim tezimizi ve iktidarın devlet malı ile ilgili anlayışını gösteriyor. Bu olaylar ve arkasında o hal uygulaması ve başkanlık sistemi, paralel gelen hukuk ve demokraside kan kaybı, sıcak para ve doğrudan yabancı sermaye çıkışına neden oldu. Dövizde arz-talep dengesi bozuldu, kur şokları yaşadık. Demek ki AKP iktidarı kurumsal, denetime açık ve şeffaf devlet anlayışında olsaydı, devlet malını popülizm amaçlı kullanmasaydı ve gerçekçi bir faiz politikası uygulasaydı, bugünkü istikrar sorunu olmazdı. Hükümet hala eksi reel faizde ısrar ediyor. TÜİK'in açıkladığı finansal yatırım araçları reel getiri oranlarına göre 2017 Temmuz ayında mevduata 100 lira, yatıranın satın alma gücü olarak parası 55,34 liraya düşmüş. Aynı 100 lirayı dolarda tutanların parası reel olarak 152,10 liraya, altın alanlar parası ise 196,40 liraya çıkmış. AKP hala eksi reel faizde ısrar ediyor. Finansal yatırım araçlarının reel getiri sorununa göre 2017 Temmuz ayında 100 liranın bugünkü reel değeri ne oldu? Merkez Bankası ile hükümet uyumlu çalışmadı. Merkez Bankası 2006 yılından sonra açık enflasyon hedeflemesi uyguladı. Hiçbir yıl tutmadı ve Merkez Bankası TL'yi koruyamadığı için güven kaybetti. Türkiye'de 2004 yılından 2017 yılına kadar yapısal sorunlardan kaynaklanan ve %10 civarında bir kronik enflasyon vardı. Hükümet bu yapısal önlemler dedi ve fakat uygulamada önlem almadı, hatta daha çok bozdu. Kamu kaynaklarını popülist amaçlı kullandı, devlette liyakatı kaldırdı, parti devleti yaptı. Bürokrasi yanlış yaparım diye karar veremiyor ve aynı zamanda bürokratik işlemlerin maliyeti arttı. Sonuçta devlette verimlilik düştü. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı düşük olduğu için birim maliyet artıyor ve enflasyona yansıyor. Talep dışında düşük kapasiteye neden olan finansman sorununu kolaylaştırmak ve teşvik etmek gibi önlemleri almadı. Yerine popülist amaçlı KOBİ kredileri dağıttı. Hükümet bütçe politikasını da ta baştan beri ya yanlış biliyor veya doğru politikalar işine gelmiyor. Kalıcı ekonomik istikrar için devlet bütçesinde kaynakların etkin kullanılması, cari harcamalar ile yatırım harcamaları arasında optimal bir dengenin olması, kamu yatırımlarının atıl kalmaması gerekir. AKP iktidarı bütçe ile yatırım yapmadı. Bütçeyi popülist amaçlı kullanarak siyasi taraflarla bir kısım halka destek diyerek dağıttı. Netice olarak hangi ülkede olursa olsun siyasi iktidarların plansız, programsız, bakkal hesabı ve popülizmle yönettiği hangi ekonomi olursa olsun kriz kaçınılmaz olur.
Tahran Radyosu.
Ercüment Akdeniz 9 Ağustos tarihli Evrensel Gazetesi'nde AK Parti muhalefeti sığınmacı tartışması üzerinden savaşa yedekliyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da kendisine Suriyeli sığınmacılar sorulunca ilginç bir yanıt verdi. Mesele sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, bizim sınır ötemizi de korumak. Türkiye burada 5 milyon Suriyeli'ye sadece merhametinden bakmıyor. Bunu iyi bilmek lazım. Ne demek şimdi bu? AK Parti'nin dilinden düşürmediği din kardeşliğine, ensar muhacir söylemine, merhamet çağrılarına ne oldu? Yalan oldu. Çünkü hükümetin Suriyeli mültecilere yaklaşımında merhametin çok ötesinde bazı siyasal çıkışlar var diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
AKP hükümetinin hedefi başından beri Esad yönetiminin ayağını kaydırmak, Suriye üzerinde siyasi etki sağlamaktı. Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan Müslüman kardeşler ya da İhvan hareketi içinde siyasal bir yer tutmak, çıkar sağlamaktı. AKP ve arkasında toptan güçler Suriye'de iç savaşa taraf olmaktan geri durmadılar. Göçü de siyasal hegemonya mücadelesinin bir aracı olarak gördüler. Yeni Osmanlıcı emperyal hedefler Suriye sahasında denendi. Fakat bölgedeki emperyalist dengeler farklı cereyan etti ve AKP Suriye dış politikasında istediğini alamadı. Ama yine de Suriyeli mülteciler 11 yıl boyunca Türkiye'de tutuldular. Hedef de bu kez Suriye'nin kuzeyinde sınır ötesi operasyonlarla bir tampon bölge oluşturmak vardı. Bakan Yanık'ın ifade ettiği gibi Suriyeli mülteciler peyderpey bunlara yetiştirilecekti. Türkiye şimdi en azından sınırdaki cep ya da tampon bölgeler üzerinde siyasal bir hakimiyet hedefleyebilirdi. Gelinen yerde AKP Suriyeli mültecileri çatışma dinamikleri de taşıyan sınır bölgelerinde demografik tampon güç olarak kullanma niyetinde. 10 yıldır boşuna bakmıyoruz sözünün bir karşılığı da bu. AKP'nin mültecilere karşı söylemleri de giderek sertleşiyor. Bu durum sadece düzen muhalefetinin sıkıştırılmasından ileri gelmiyor. AKP'nin agresif dış politikası öyle ya da böyle Suriye'den bir şeyler koparmak istiyor ve şimdi odaklanan nokta tampon bölgeler.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni açısından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamı günlerine idrak ediyoruz.
Bu yüzden sizlerle İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni açısından Aşura kıyamının önemi ve boyutlarını ele alacağız. Birlikte dinleyelim.
İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni şöyle buyuruyor. İran İslam İnkılabı, Aşura ve onun muazzam ilahi inkılabının bir hüzmesidir. Resulullah Ehl-i Beytine ve özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselam'a büyük bir aşk besleyen İmam Hümeyni, kendi konuşmalarında ve yazılarında defalarca İmam Hüseyin'in Aşura günündeki kıyamının önemini, Hüseyin'e kıyamın etkileri ve İmam Hüseyin'in adını ve anısının canlı tutulmasının önemine vurgu yapıyordu. İmam Hümeyni şöyle buyuruyor. Seyyid-ül Şühedanın mübarek adını canlı tutun ki, onun adının canlı tutulması ile İslam canlı tutulur.
İmam Hümeyni, Aşura gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetini sadece tarihi bir olay değil, öz Muhammedi İslam'ın korunması ve hakkın batıldan ayırt edilmesine sebep olan ihyacı bir hareket olarak biliyor. Nitekim şöyle buyuruyor. Seyyid-ül Şüheda, İslam'ın feryadına yetişti ve İslam'ı kurtardı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tarihi hareketi, görünüşte din elbisesine bürünen, fakat batında İslam kuralları ve asil ahkamı ve marifini tersine çevirmek hedefinde olan zalim hükümranlar ve zorba sistemlere itirazdı.
İmam Hüseyin açısından görünüşte Müslüman olan hükümranlar tarafından dinin tahrif edilme tehlikesi halkın dinden sapma tehlikesinden daha büyüktür. Zira onlar Müslümanların hilafetini, saltanat ve krallık ve kendi arzularına ulaşmak için bir fırsata çeviriyorlar ve dinde bid'atler yapıp sapmalar oluşturarak dini kuralları kendi lehlerine değiştirip böylece dinin aslını bu şekilde ayaklar altına alıyorlar. Bu olay Muaviye döneminde yavaş yavaş ilerledi ve Yezid zamanında doğruya ulaştı.
İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyuruyor. Muaviye ve Yezid'in İslam'a olan tehlikeleri hilafeti gasp etmeleri değildi. Onların daha büyük tehlikesi İslam'ı saltanat haline getirmek istekleriydi. Onlar maneviyatı tağut haline getirmek istiyorlardı. Bu tehlike İslam için büyük bir tehditti. Bu tehlikeyi Seyyid-i Şühede bertaraf etti. Eğer Yezid başarsaydı, İslam başka bir şey olurdu. İslam, 2500 yıllık saltanat rejimi gibi olurdu.
İmam Hümeyni şöyle devam ediyor. Hazreti Seyyid-i Şuhada, herkese zulme karşı, siteme karşı, zorba hükümetine karşı ne yapması gerekeni öğretti. En baştan gitmekte olduğu yolda tüm sahabesi, ve kendi ailesine feda etmesi gerektiğini ve bu azizleri İslam için kurban etmesi gerektiğini bildiği halde, tabii ki sonucu da biliyordu. Buna ilaveten, tarih boyunca herkese gidilmesi gereken onun bu olduğunu öğretti. Sayının az olmasından korkmayın. Sayı işi ilerletmez. Cihadın kalitesi işi ilerletir. Müslümanların imamı bize, zamanın zorbası Müslümanlara zorbaca hükümet ettiği halde eğer ona karşı sizin gücünüz az ve uyumsuz olsa bile ayağa kalkmanız gerektiğini öğretti. İslam'ın varlığını tehlikede görürseniz fedakarlık edin ve kanınızı feda edin.
Tahran Radyosu.
Tarih boyunca zalim hükümranların sürekli aşura hamasetine karşı sert tutumlar izlediklerine şahit oluyoruz. Onlar bazen halkın Muharrem günlerinde yas tutmalarını yasaklıyor, bazen İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'daki mutahhar mezarını ziyareti engelliyor ve bazen de İmam Hüseyin aleyhisselama yas tutanları şehit etmek gibi ağır cezaların verilmesiyle çeşitli şekillerde İmam Hüseyin ve kıyamına karşı muhalefetlerini göstermişlerdir. Bazı zalim hükümranlar bir adım daha ileri giderek tarihin bir döneminde imamın mutahhar mezarını yerle yeksan etmekle İmam Hüseyin aleyhisselamın adını, anısını ve coşkulu kıyamını yok etmeye çalışmışlardır.
Fakat Hüseyin'e kıyam ve cihat, zulme karşı mücadele, özgürlük, direniş ve hakkı savunmak gibi yüce değerler tıpkı parlayan bir güneş gibi insanlık tarihine ışık tutarken her çağda ve kuşakta müstekbirlere karşı mücadele ve direniş cephesini oluşturmuştur. İran Şahı da kendi yönetim döneminde yaslı halk ve gruplara birçok zorluklar çıkarttı ve onlara yoğun yasaklar getirdi, hatta bu yolda birçoklarını tutuklarken şehit bile etti.
İmam Hümeyni kendi konuşmasında İmam Hüseyin aleyhisselamın zalim hükümranlara karşı mücadeledeki fedakarlığına işaretle İran halkının zalim hükümete karşı ayağa kalksığını söyledi ve şöyle buyurdu. Hazreti Seyyidü'ş-Şehedâ'nın şehadeti tüm hasarlardan daha fazla olmasına rağmen ne yaptığı ve nereye gittiği ve hedefinin ne olduğunu bildiği için fedakarlık yaptı ve şehit oldu. Şimdi acaba bizim kanımız Seyyidü'ş-Şehedâ'nın kanından daha mı renkli? Biz kan vermek veya can vermek için neden korkmalıyız? Hem de Müslümanım diyen zalim bir sultanı def etme macerasında. Yezid'in Müslümanlığı da Şah'ın Müslümanlığı gibiydi. Daha iyi olmasa daha kötü değildi.
İmam Hümeyni açısından her yıl Muharrem ve Sefer aylarında yas tutmak, İmam Hüseyin kıyamı ve aslında öz Muhammed-i İslam'ı ihya etmektir. İmam bu konuda şöyle buyuruyor. Muharrem ve Aşura, adaletin zulme karşı ve hakkın batıla karşı kıyam ettiği aydır ve tarih boyunca hakkın her zaman batıla karşı zafer kazandığını ispat etmiştir. Muharrem ve Sefer'i Ehl-i Beyt'in musibetlerini anlatmakla canlı tutmak gerekir. Resulullah Efendimiz Ehl-i Beyt'in musibetlerini anlatmakla bizim mezhebimiz şimdiye kadar hayatta kalmıştır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü kısa sohbetimizde sizlerle İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni açısından Aşura kıyamının önemi ve boyutlarını ele aldık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.farsude.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ahlaki, ibadi ve sosyal özellikleri. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız bir başka özel programda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ahlaki, ibadi ve sosyal özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Tarih sayfalarında birçok kıyam ve hareket göze çarpar. Ancak bu kıyamların arasında bir tek kıyam üzerinden asırlar geçmesine karşın ilk günkü gibi tüm insanların ilgisini çekebilmektedir. Bu kıyam hiç kuşkusuz İmam Hüseyin'in Kerbela'da gerçekleştirdiği kıyamdır. İmam Hüseyin'in kıyamı İslam'ı yeniden ihya etti ve yeniden hayat kazandırdı. Peki bu kıyamı ebedileştiren şey neydi derseniz? Kuşkusuz bu kıyamı beşeriyet tarihinin unutamayacağı kıyam yapan ilk etken o kıyamın lideri ve kişiliğidir. Buna göre biz de İmam Hüseyin'in kişiliğinden bazı özelliklerini sizlerle paylaşmaya karar verdik. Evet, az önce de belirtildiği gibi tarih sayfalarında göze çarpan onca kıyam arasında bir tek kıyam üzerinden asırlar geçmesine karşın ilk günkü gibi tüm insanların ilgisini çekebilmekte. Ki o da hiç kuşkusuz İmam Hüseyin'in Kerbela'da gerçekleştirdiği kıyamdır. Sanki İslam peygamberinin ünlü vecizesi de bu hakikati beyan etmiştir. Allah Resulü şöyle buyurur. Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'denim. Yani Hüseyin sadece benim evladım değil. Aynı zamanda benim getirdiğim dinim ve inancımın bekası da ona bağlıdır. Ve İslam dini ancak onun ve arkadaşlarının fedakarlıkları ve canını ortaya koymaları ile ayakta kalabilmiştir. Bu sözlerin ardından şimdi gelin hep birlikte İmam Hüseyin'in yüce kişiliğinde bu kıyamı ebedileştiren bazı özelliklerini gözden geçirelim. İmam Hüseyin aleyhisselamın en önemli özelliklerinden biri güçlü iradesi ve azim ve kararlılığıydı. Azim her işin başlangıcıdır ve irade de insani erdemlerin arasında yüce yeri olan bir özellik sayılır. İradenin bir boyutu, insan hiçbir sosyal baskı altında kalmadan ve başkalarının yanlış algılamaları onu etkilemeden doğru olarak seçtiği yolun sonuna kadar ve kesin kararlılıkla izlemesidir. Nitekim insani keramet ve erdemin tecelli ettiği sözü edilen bu iki sıfatın her biri Kerbela hadisesinde en güzel ve en mükemmel biçimde yaşandı. İmam Hüseyin Medine'den ayrılarak tarihi yolculuğuna başlamak istediğinde bazıları o hazretin yanına geldi. Ve sırf o hazrete yönelik sevgileri ve yürek akmaları çerçevesinde bir süre Yemen'e veya başka bir yere gitmesini ve topluma hakim olan siyasi şartların değişmesini beklemesini önerdi. Ancak İmam Hüseyin güçlü bir azim ve kararlı bir irade ile şöyle karşılık verdi. Allah'a and olsun, eğer dünyada benim sığınacağım bir tek yer kalmasa bile yine Yezid'le uzlaşmam. Ben şimdi Mekke'ye doğru gitmeye karar verdim ve gidiyorum. İmam Hüseyin sadece sözde değil, amelde de izzetli olmanın en iyi örneğidir. İzzet, ister bireysel bir özellik, ister toplumsal bir psikoloji olsun, yenilmezlik, nefsin sağlamlığı, insani ruhun kerameti ve kişiliğin korunmasıdır. İzzet sahibi olan insan asla alçaklığa boyun eğmez. Çirkin ve aşağılayıcı iş yapmaz. Kendisinin ve hanedanının kerametini korumak için canını bile feda etmeye hazırdır. Zulme boyun eğmek ve batılın sultasına katlanmak ve zorbalıklara karşı sessiz kalmak ve alçak insanlara karşı teslim olmak ve kafirlerden ve fasık insanlardan emir alarak itaat etmek, hepsi nefsin zilleti ve horluğu ve alçaklığının sonucudur. Gerçekte Emevi hükümdarlar İmam Hüseyin'e biat zilletini dayatmaya ve zorla da olsa o Hazreti Yezid'e itaat etmeye boyun eğdirmeye çalışıyordu. Oysa böyle bir şey asla mümkün değildi. Nitekin İmam Hüseyin kendisinin şehadeti ve hanedanının esareti bahasına bu zillete boyun eğmedi. Medine valisi Yezid'e biat etmeyi İmam Hüseyin ile gündeme getirdiğinde o hazret bu amelin zillet verici olduğunu belirterek reddetti. İmam Yezid'in çirkinliklerini ve günahlarını sayarak şöyle buyurdu. Benim gibi bir insan Yezid gibi birine asla biat etmez. Aşura günü sabahı İmam Hüseyin savaş başlamadan önce yaptığı konuşmada şöyle buyurdu. Allah'a and olsun, kendi kanıma bulaşmış vaziyette Rabbimin huzuruna çıkana kadar benden istediklerine boyun eğmem. İmam Hüseyin, Kerbela çölünde Kufe ordusuna hitaben yaptığı coşkulu bir konuşmada da İbn-i Ziyad'ın teslim ol ve Yezid'e biat et çağrısını reddederek şöyle buyurdu. İbn-i Ziyad, beni ölmek ve zillete boyun eğmek arasında bir seçimle karşı karşıya getirdi. Haşa ki ben zillete boyun eğmem. Zira bunu ne Allahu Teala, ne Resulü ve ne de pak ıtreti ve izzetli yürekler kabul eder. Biz asla alçaklara itaat etmeyi, izzetli şehadete tercih etmeyiz. İmam Hüseyin bir başka yerde Hür ordusu ile karşılaştığında başkalarının baskısı altında yaşamayı zilletli yaşam niteleyerek şöyle buyurdu. Ben ölümden korkmam. Ölüm izzete kavuşmak için en kolay yoldu. İzzet yolunda ölmek ebedi yaşamdır. Ve zillet içinde yaşamak hayatsız ölümdür. Beni ölümden mi korkutuyorsunuz? Ne batıl bir hayal. Benim benliğim ölüm korkusu ile zulme boyun eğmekten çok daha üstündür. Beni bir kezden daha fazla öldüremezsiniz. Helal olsun Allah yolunda ölüme. Fakat siz beni öldürmekle ihtişamımı, izzetimi ve şerefimi yok edemezsiniz. O zaman neden ölümden korkayım ki? İmam Hüseyin'in izzetli duruşu evlatlarında ve kardeşlerinde ve arkadaşlarında da var olan bir özellikti. Abbas bin Ali ve diğer kardeşlerinin İbn Ziyad'ın aman verdiği mektubu reddetmeleri bunun en somut örneğiydi. Eğer onlar İbn Ziyad'ın aman vermesini kabul etmiş olsaydı, belki Kerbela'dan sağ kurtulabilirdi. Fakat bir ömür İmam Hüseyin'i yalnız bırakma ve İbn Ziyad'ın aman minnetinin altında yaşama zilletiyle yaşayacaktı. Oysa bu öneriyi reddetmeleri izzetli duruşlarını ortaya koydu. Üstelik en sert, en açık biçimde bu öneriye hayır cevabı vererek şöyle dediler. Ey Şimr, sana ölümler olsun. Allah'ın laneti senin ve aman mektubunun üzerine olsun. Ey Allah'ın düşmanı, sen bize zulme ve isyana boyun eğmemizi ve kardeşimiz Hüseyin'e yardım etmekten el çekmemizi mi söylersin? İmam Hüseyin'in tevazu ve alçak gönüllülüğü de o hazreti emsalsiz özelliklerinden biriydi. Rivayetlere göre günlerden bir gün İmam Hüseyin sade bir sofranın etrafında oturan ve sofraya koydukları ekmekten koparıp beslenen bir grup yoksul insanla karşılaştı. Yoksul insanlar İmam Hüseyin'i görünce onu sofralarına davet etti. İmam Hüseyin onların davetini kabul etti ve onların yanlarına oturup onların ekmeğinden yedi. İmam ardından onlara şöyle buyurdu. Peki acaba siz de benim davetimi kabul eder misiniz? Yoksul insanlar da evet ey Resulullah'ın evladı diye karşılık verdi. Bu sözlerin üzerine hep birlikte İmam Hüseyin'in evine gittiler. Ve imam evindeki imkanlarla onları en iyi şekilde ağırladı. her insanın ahlaki değerlerinden biri sabırdır. İmam Hüseyin ise sabırlı olmanın en mükemmel örneğiydi. Öyle ki bu özelliği tüm boyutları ile yaşamına yansıtarak beşeriyet alemine gösterdi. Aşura gününde İmam Hüseyin düşmanın baskıları, susuzluk ve diğer sorunlar iyice bastırdığında gayet açık bir yüz ve sakin bir şekilde arkadaşlarına ve hanedanına dönerek şöyle buyurdu. Ey keramet ve şeref evlatları! Sabırlı olun. Ölüm bizi tüm bu zorluklardan ebedi geniş nimetlerin bulunduğu cennete doğru götürecek bir köprüdür. Zaman ilerledikçe İmam Hüseyin ve arkadaşları daha ağır musibetlerle karşılaşıyordu. Ancak İmam herkesten daha sabırlı duruyordu. Düşman ordusundan bir asker şöyle diyordu. Hüseyin'i Aşura ve savaşın en zorlu anlarında gördüm. Allah'a andolsun evlatlarından ve hanedanından ve arkadaşlarından onca kişinin öldürülmüş olmasına karşın Hüseyin gibi güçlü ve sağlam yürekli birini asla görmedim. Kerbela meydanında bulunanların anlattığına göre sabrın en yüksek merhalesi İmam Hüseyin'in yere düştüğü ve ömrünün son anlarını geçirdiği andı. İmam o sırada şöyle fısıldıyordu. Ey yüce Rabbim! Senin takdirine karşı sabrediyorum. Senden başka ilah yoktur. Ey sığınanların sığınağı! Ve senden başka yaratan yoktur. Ve ben senin kararına sabrediyorum. İmam Hüseyin'in en bariz özelliklerinden biri de emsalsiz şecaat ve cesurluğuydu. İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura gününde tüm yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiği halde cesurca savaşıyordu. Aslında musibet, açlık ve susuzluk her insanın moralini çökertir. Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen Hüseyin cesurca düşmanın üzerine yürüyor ve adeta şimşek misali başlarına iniyor ve onları sonbahar yaprakları gibi sağa sola savurup yere indiriyordu. Aşura meydanında bulunanlardan biri de şöyle anlatıyor. Hüseyin'den daha cesur birini görmedim. Saldırıya geçtiğinde düşmanları adeta arslanın önünden kaçan zayıf hayvanlar gibi önünden kaçıyordu. Mısırlı yazar Abbas Mahmud Akat da şöyle diyor. İnsan türü arasında Aşura gününde hiç kimse Hüseyin kadar Rabbine gönül veren yoktur. İmam Hüseyin'in bir başka özelliği münacata ve ibadete olan aşkıydı. Ki bu da ilahi kulların en bariz özelliklerinden biri sayılır. İmam, Aşura'ya bağlanan gecede düşman tarafından tam kuşatma altındayken ve düşmanın her an saldırıya geçme ihtimali varken, kardeşi Abbas'ı iki sahabenin eşliğinde düşmana gönderdi ve savaşın yarına ertelenmesini önerdi. İmam böylece o geceyi namaz kılmak ve ibadet etmekle geçirmek istiyordu. Takva ve insaniyet abidesi, İslam peygamberinin yegane yadigarı, kendilerini İslam ümmeti ve şeriatı ve Kur'an-ı Kerim'in izleyicileri bilen insanlardan bir gece namaz ve ibadet için mühlet istiyordu. İmam şöyle buyurdu: "Bu geceyi mühlet versinler. Rabbim bilir. Ben namaz kılmayı, Kur'an-ı Kerim tilavet etmeyi ve münacatı ve istiğfar etmeyi çok severim." Evet, o geceyi İmam Hüseyin namaz kılarak ve ibadet ederek geçirdi. Ancak İmam en güzel ve en mükemmel namazını Aşura günü öğleden sonra kıldı. İmam Hüseyin'in hayatının son anlarında kalbine üç uçlu bir ok isabet edince niyet etti. İmam ardından attan yere düştü ve o sırada tekbir getirdi. İmamın kıyamı ayaklarının üzerinde durduğu an gerçekleşti ve ruku amelini de titreyerek eğildiğinde yaptı. İmam ardından ellerini kunut için kaldırdı ve şöyle fısıldadı: "Ey yüce Rabbim, sen pak ve yücesin. Ceberut ve gücün muazzam ve azabın ahırdır. Sen her şeyden bağımsızsın. Ben senin peygamberinin ıtreti ve senin Habibinin evladıyım. Bu kavim bizimle savaştı. Bize hile etti. Bize yardım etmedi ve bizi katletti." Bunun üzerine imam secde etti. Secdesi de mübarek yüzünü toprağa koymak oldu ve teşehhüdü ve namazın sonu olan selamı da ruhunun bedeninden ayrılması ve başının mızrakın ucuna geçirilmesi oldu. İmamın namazın sonunda zikri Kehf suresinin tilaveti oldu ki o da mübarek başı mızrakın başına geçirildiğinde duyuluyordu.
Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakimi kanu min ayatina acaba.
Assalamu alayka ya Abu Abdullah wa ala al arwah allati halat bi fana'ik alayka minni salamu Allah abadan ma baqit wa baqiya al layl wa al nahar wa la ja'alahu Allah akhir al ahd min ziyaratik assalamu ala al husayn. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Cumhurbaşkanı Reisi, bölge jeopolitiğinde hiçbir değişikliği kabul etmeyiz dedi. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları telefonla görüştüler. İran ve Umman Dışişleri Bakanlarının Viyana görüşmeleriyle ilgili istişareleri dikkat çekti. İran, Amerika'nın bayatlamış iddialarını tekrarlamasına tepki gösterdi. İslami dayanışma oyunlarında İran serbest güreşi ikinci altın madalyayı kazandı. Katar bilet satışında İsrail kelimesini kaldırdı. Yerine işgal altındaki Filistin toprakları kelimesine geçti. Irak'ta Sadr, parlamentoyu feshetmek için bir haftalık süre verdi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.